bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Allah'ın Garibi Nikos Kazancakis İz Yayıncılık Türkçe'ye çeviren Ender Gürol. Ses kaydına başlama tarihi 27 Nisan 2006. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Assisi'li Francesco'nun Tanrı'yı ararken çektiklerini anlatıyor Allah'ın Garibi'nde Kazancakis. Francesco gençliğinde zevk ve eğlence düşkünlüğüyle bütün Assisi'de parmakla gösterilen bir delikanlı. Daha sonra Assisi'nin iftihar ettiği bir aziz. Pencere altlarında sevgilisine serenat yapan aşık Francesco, meyhane arkadaşlarıyla şehirde tertip ettiği eğlencelerle de şöhretli. Fakat bunlar onun kişisel hırsını tatmin etmeye yetmez. Sonunda sırf ün kazanmak için savaşlara katılır ve küstah bir şövalye olarak döner memleketi Assisi'ye ve olan olur. İçinde, ta yüreğinde Tanrı'nın sesini işitir ve onu aramaya başlar. Dünyadan el etek çekerek bütün düşkünlere, bütün yoksullara, bütün günahkarlara gönlünü açıp Tanrı'nın istediği yoldan yürümeye başlar. Onun Tanrı'ya götüren yolunda bedenin istekleri yerine ruhun istekleri geçerlidir. Açlık, dünya malından vazgeçme, insanın acziyetini kabul ederek nefsi alçaltma gibi zahidane bir yol tutar Francesco. Bütün çektiklerine şahit Leo kardeşin ağzından öğreniriz onun macerasını. Tabiattaki her şeyde Tanrı'nın bir işaretini gören Francesco'yu üzen tek şey şeytanın ayartmalarıdır. Kendi yoluna giren zahit kardeşleri daha sonra açlık, fedakarlık, yoksulluk ve sevgi yolu yerine daha ihtişamlı ve gösterişli bir zahitlik yolu kurmaya çalışır ve Francesco'nun arkadaşlarını kendi yollarına çevirir. Francesco onda da bir teselli bulur ve bağışlar bir anlamda ihanet eden kardeşlerini. Çünkü o, kendi varlığını da bu yolda silmeye uğraşan bir keşiştir ve Assisi'nin sevgili azizidir. Ön söz. Francesco'nun söylediği sözleri, yaptığı işleri bir bir anlatmış değilim. Aralarında değiştirdiklerim de var, söylemediği ama söyleyebileceği, yapmadığı ama yapabileceği şeyler eklediğim de oldu. Bilgisizlik, küstahlık ya da saygısızlıktan sanılmasın. Aziz'in hayatını efsanesiyle bağdaştırayım diye, bu hayatı elimden geldiğince özüyle uzlaştırabileyim diye. Sanatın buna hakkı vardır. Sadece bir hak da değil bu. Aynı zamanda her şeyi öze bağlamak görevi. Sanat hikaye ile beslenir. Onu kurnazca sindirerek efsaneye çevirir. Gerçekten daha gerçek olan bu hikayeyi yazarken, kahraman ulu şehit Francesco için duyduğum sevgi, saygı ve hayranlık beni alt üst etti. Nice sayfa gözyaşıyla lekelendi. Havada asılı duran bir el vardı. Gözümün önünden bir türlü gitmeyen, yarası durmadan yenilenen bir eldi bu. Sanki birinin geçirdiği bir çivi bu ele sonsuzca çakılıp duruyordu. Yazarken her yanımda Aziz'in görünmeyen varlığını duyuyordum. San Francesco görevini yapan kişi örneğiydi benim için. Bitmez tükenmez amansız bir mücadele ile ulu boyun borcumuzu, ahlaktan, gerçekten, güzellikten de üstün bir şey olan Tanrı'nın bize emanet ettiği maddeyi özünü değiştirerek ruha çevirme görevini yerine getiren kişi. Nikos Kazancakis. Peder Francesco bugün kalemi ele alıp da senin hayatını ve çağını yazmaya kalkışan naçizben, hatırlarsın ilk karşılaştığımızda zavallı bir dilenciydim. Çirkindim, saçım sakalım birbirine girmişti, kaşlarımın kılları enseminkilere karışıyordu. Korku doluydu gözlerim, bön bön bakıyordum. Kekeliyordum, kuzular gibi meliyordum. Sense çirkinliğimle, aşağılık durumumla alay ederek bana, Leo kardeş, aslan kardeş demiştin. Ne var ki hayat hikayemi anlatınca sana ağlamaya başladın. Kollarınla sımsıkı sarıp öptün beni. Leo kardeş, bağışla beni dedin. Aslan diyerek seni alaya aldığım doğru ama şimdi gerçekten aslan olduğunu görüyorum. Çünkü ancak bir aslan düşebilir peşine senin düştüğün şeyin. Manastır manastır köy köy geziyor, bir çölden ötekine uzanıyor, Tanrı'yı arıyordum. Dünya evine girmedim, çoluk çocuk edinmedim, çünkü Tanrı'yı arıyordum. Bir elimde ekmek dilimi, ötekinde bir avuç zeytin, açlıktan ölecek gibi olur da yemesini unuturdum, çünkü Tanrı'yı arıyordum. Yürümekten şişmişti ayaklarım, dilimde tüy bitinceye dek aynı soruyu sorduğum durdum. Sonunda kapı çalıp, ilkin ekmek, derken tatlı bir söz, sonra da kurtuluş dilenmekten usandım. Herkes gülüyordu halime, Mecnun'un teki deyip kapı dışarı ediveriyorlardı. Böylece uçurumun kenarına gelinceye dek ittiler beni. Bıkmıştım, küfretmeye başladım. Ne de olsa ben de insanım diyordum kendi kendime. Yürümek, baş açık, ayak yalın aç karınla dolaşmak. Çaldığım gök kapılarının bir türlü açılma işi yormuştu beni. Derken bir gece umutsuzluğa düşmek üzereyken Tanrı elimden tuttu. Seni de elinden tutmuştu Peder Francesco. Tutmuştu da bizi bir araya getirmişti. Şimdi hücremde oturmuş, minik penceremden bahar bulutlarını seyrediyorum. Aşağılara, manastır avlusuna gökler inmiş. Yağmur çiseliyor. Burcu burcu kokuyor toprak. Bahçedeki limon ağaçları çiçek açmış. Uzaklardan guguk kuşunun sesi geliyor. Yapraklar gülmedi hep. Tanrı yağmur olmuş, dünyaya yağıyor. Ne zevk ya Rabbim, bu ne mutluluk. Toprak yağmur, gübre ve limon ağacı kokuları nasıl da karışıp insan yüreğiyle bir oluyor. Doğrusu insan topraktır. O da toprak gibi sine sine yağan okşayıcı bahar yağmurlarını sever. Sulanan yüreğim çatlayıp açılıyor. Bir filiz sürüyor içinden ve sen Peder Francesco, sen ortaya çıkıyorsun. İçimdeki toprak baştan başa çiçeklendi Peder Francesco. Anılar kaynaşıyor. Zaman çarkını geri çeviriyor. Sen önde, ben ürkek adımlarla ardında. Yeryüzünde birlikte yol aldığımız o kutsal anlar yeniden canlanıyor. Hatırlar mısın ilk karşılaşmamızı? Karnım öyle açtı ki o gece. Ünlü Assisi kentine giderken sendelemiştim. Düşecektim neredeyse. Ağustos'tu, yüce bir ay vardı. Beğendiğim bu soylu kente, Tanrı'ya şükürler olsun, önceden de gelmiştim. Ama şimdi bambaşkaydı. Neydi bu? Ben neredeydim? Evler, kale, kiliseler, kuleler havada dönüyorlar. Erguvan gök altındaki bembeyaz denizde yüzüp duruyorlardı. Yeni yapılan San Pietro kapısından kente girdiğimde akşam yemeği vaktiydi. Ay yeni doğmuştu. Kıpkırmızı bir dolunay. Kibar, nazik bir güneşti sanki. Kalenin ta yukarısından durgun akan çağlayan roka, çan kuleleri ve damlar üzerine dökülüyor, hendekleri sütle dolduruyordu. Derken bu hendekler taşıyor, dereler gibi akan, dar, ağaçlıklı yolları kaplıyordu. Kentlilerin yüzlerine öyle bir şavk veriyordu ki, hepsinin de Tanrı'yı düşündüğünü sanırdınız. Durdum, önümde açılan görüntü alıp götürmüştü beni. Bu Assisi mi? Diye soruyor, ikide bir istavroz çıkarıyordum. Bunların ev, insan, çan kulesi olduğu gerçek miydi, yoksa ölmeden cennete mi girmiştim? Ellerimi uzattım. Ay avuçlarımı doldurdu. Bal gibi tatlı, jelatinimsi bir ay. Tanrı'nın rahmetinin dudaklarımda, şakaklarımda gezindiğini duydum ve anladım. Çığlık attım. Belliydi. Buradan bir azizin geçmiş olduğu apaçıktı. Kokusu sinmişti havaya. Ay ışığı altında avare avare, yılan kavi ağaçlıklı yollardan çıkarak San Giorgio'ya ulaştım. Cumartesi gecesiydi. Büyük bir kalabalık toplanmıştı. Türküler ve boğuk çığlıklar, mandolin sesleriyle kızarmış balık, yasemin, gül ve ateşle cızırdayan kebap kokularına karışıyordu. Açlık içimi kemirmeye başlamıştı. ''Ey iyi yürekli Hristiyanlar!'' diye seslenerek törendeki bir topluluğa yanaştım. Bu ünlü Assisi kentinde bana sadaka verecek yok mu? Bütün istediğim yemek, uyumak, sabahleyin de gitmek. Beni baştan aşağı süzdükten sonra güldüler. Ne sandın kendini? Diyerek gülmekten katıldılar. Yaklaş hele, boyunu posunu görelim. Olur ha, İsa'yımdır dedim onları ürkütmek için. Zaman zaman İsa böyle dilenci kılığında yeryüzünde görünür. Sakın bir daha o lafı ağzına almayasın, yoksa karışmayız bak dedi biri. Sana tadımızı kaçırtmak niyetinde değiliz. Haydi bakalım yollan. Yoksa alimallah hepimiz birden bir bir ayaklanır da çarmıha geri veririz seni. Bir kahkaha daha koptu. Ama aralarında en genci halime acımıştı. Pietro Bernardone'nin oğlu Francesco. Şu bizim eli açık. O sadaka verir sana. Talihim varmış. Kuyruğunu bacakları arasına kıstırmış. Dün Spelota'dan dönüp geldi. Git bul onu. Tam o sırada çirkin, kaba saba, çam yarması bir adam ileri atıldı. Sapsarı yüzü fare suratını andırıyordu. Adı Sabatino idi. Birkaç yıl sonra Francesco'nun çömezi olduğunda yeniden karşılaşacaktık kendisiyle. Birlikte yalın ayak yeryüzünü tepecektik. Ancak bu gece Francesco adını duyunca pis pis sırıtmıştı. Atın madalyalarını takıp takıştırıp tüylerle donanıp Spoleto'ya savaşa gitmesi nedendir sanırsınız? Güya büyük işler peşindeymiş. Kendisine şövalye yaptıracakmış da buraya gelip bize meydan okuyacakmış. Ama Tanrı'nın gözünden ne kaçar ki? Kafasının ortasına yumruğu yer yemez, kabaran horozumuz tüyleri yolunmuş halde dönüp geldi. Havaya sıçrayarak ellerini çırptı. Bir de türkü düzdük ona, dedi kıkırdayarak. Hazır mısınız çocuklar, haydi hep bir ağızdan. Derken hep birlikte el çırparak avazları çıktığı kadar şarkı söylemeye başladılar. Başını alıp gitti Spoleto'ya. La la la la, palazlanma Spoleto'da. Başını alıp gitti Spoleto'ya. Tıra tıra tıra tıra, kırpılıp gelmez mi baştan başa? Şarap ve mezeler karşısında içim eziliyordu. Soluk soluğa bir kapı kenarına dayandım. Nerede peki Francesco dediğiniz şu el açık? Tanrı ondan razı olsun. Nerededir söyleyin de varıp ayaklarına kapanayım. Kentin yukarı mahallesinde, dedi delikanlı. Bir pencere dibinde dikilmiş serenat yapıyordur sevgilisine. Açlıktan bitkin bir halde dar yollardan ine çıka yürümeye başladım. Bacalardan duman tütüyordu. Yemek pişiriyorlardı. Hepsi de akıllı uslu kişilerdi bunların. Yemek kokuları geliyordu burnuma. Bağırsaklarım, kuşların ve farelerin didik didik ettiği üzüm salkımı gibi sarkıyordu. Dayanamaz oldum, başladım küfre. Şu Tanrı'nın nereden de düştüm peşine diye öfkeyle mırıldandım. Düşmeyeydim, miskin miskin uyuklardım şimdi. Ne zevki olurdu. Kocaman bir has ekmek dilimi, o canım domuz kızartması, arpacık soğanı, defne ve kimyonla bol yağda pişmiş hayvan yahnisi yemek olurdu işim gücüm. Serinlemek için de bir testi umbriya şarabını dikerdim. Derken beni ısıtacak bir dul aramağı çıkardım. Dulun sıcaklığı üstüne tatlı sıcaklık yoktur dünyada derler. Mangal halt etmiştir yanında. Ama gel gelelim şimdi, Tanrı peşinde ne yapacağım ben? Isınayım diye elimden geldiğince adımlarımı sıklaştırdım. Birden içimden bir şey itti beni. Yeniden temiz havaya kavuşmak için, baştan çıkmamak, kokulardan ve dullardan kaçmak için koşmaya başladım. Sonunda ünlü Rocca Kalesi'nin yükseklerine ulaştım. Koca duvarlardan eser kalmamıştı. Kapılar kömüre dönmüştü. İki çatlak kuleden başka hiçbir şey yoktu. Otlar çevresine sarılmış, yarık taşlar arasından fışkırıyordu. Halk birkaç yıl önce artık dayanamaz olmuş, beylerine karşı ayaklanarak bu şahin yuvasına saldırmış, onu yerle bir etmişti. Biz sıramızı bekleye duralım. Kendilerini şaraba veren, tıka basa doyuran bu derebeylerin uğradığı musibetin tadına varmak için yıkıntıları şöyle bir dolaşmak istedimse de dondurucu ayaz üşüttü beni. Bir koşu tutturdum aşağı doğru. Evlerde ışıklar sönmüştü. Horul horul uyuyordu herkes. Yemişler içmişler zıbarmışlardı. Bu saygıdeğer yuva sahipleri aradıkları Tanrı'yı bulmuşlardı. Tıpkı istedikleri gibi yeryüzündeydi. Kendi boyutlarındaydı bu. Tanrı çoluklu çocuklu, karıları olan, hayatın en iyi nimetlerine sahip bir tanrıydı. Bense Mecnun, Assisi sokaklarında yalın ayak, karın aç, tir tir titreyerek dolaşıyor, göğün kapılarını yumrukluyor, bir yandan küfrediyor, bir yandan da ısınmak için tutkuyla Tanrı'nın adını anıp duruyordum. Gece yarısına doğru Piskoposluk Kilisesi dolaylarından gelen gitar ve lavta sesleri duydum. Yavuklularına serenat yapan delikanlılar olacaktı. Aralarından biri türkü söylüyordu. Ayak ucuna basa basa yaklaştım. Bir kapı girintisine saklanıp sırtımı duvara yapıştırdım. Kon Skifi'nin konağı önünde 5-6 delikanlı vardı. Aralarında en kısa boylusu, şapkasında uzun bir tüy, kollarını kavuşturmuş duruyordu. Başını yukarı kaldırmış, gözlerini kafesli bir pencereye dikmişti. O türkü söylüyor, kendisinden geçen çevresindekiler gitar ve laftalarıyla ona eşlik ediyorlardı. Ne güzel sesti bu, ne kadar tatlı, tutku doluydu ya Rabbim. Hem yalvarır hem buyurur bir havası vardı. Şarkıyı hatırlayamayacağım, gelecek kuşaklar unutmasın diye burada tekrarlayamayacağım. Ama atmacanın kovaladığı bir ak güvercini dile getirdiğini pek iyi hatırlıyorum. Delikanlı koynuna sığınması için güvercini çağırıyordu. Yumuşak durgun bir sesi vardı. Kafesin arkasındaki uyuyan kızı uyandırmaktan çekiniyordu sanki. Onun uyuyan bedenine değil de uyanık duran ruhuna söyler gibiydi. Gözlerim yaşla dolmuştu. Alt üst olmuştum. Bu sesi önceden de işitmiştim. Ama nerede? Bu tatlılık, bu yakarış, bu buyurur hava. Nerede ve ne zaman duymuştum bu çağrıyı? Çığlık atarak peşinde koşan atmacayı, dehşet içinde cıvıldayan güvercini ve uzaklardan, pek uzaklardan gelen kurtuluşun o tatlı, çağıran sesini. Gitarlarla laftalarını omuzlarına atan delikanlılar gitmeye hazırlandılar. ''Yürü gidelim Francesco'' diye gülerek seslendiler türkü söyleyene. ''Ne bekliyorsun? Küçük kontesinin sana gül atacağını mı sanıyorsun? Penceresini açmadı bile. Açacağı da yok bu gidişle.'' Ama türkü söyleyen cevap vermeden ötekilerden daha önce davrandı. Köşeyi dönüp açık meyhanelerinden henüz şarkıların kesilmediği alana doğru inmeye başladı. Tam bu sırada önüne atıldım. Onu kaybederim diye korkuyordum. Çünkü birden ruhumun bir güvercin, atmacanınsa şeytan olduğunu duymuştum. Bu delikanlı sığınacağım bağırdı benim için. Paramparça, lime lime olan hırkamı çıkarıp üzerinden yürüsün diye ayakları önüne serdim. Bal gibi, gül gibi, bal mumu gibi bir koku çıkıyordu delikanlının her yanından. Kokladım ve anladım. Azizlik kokusuydu bu. Gümüş bir kemikliği açarsanız, aziz kemiklerinin böyle koktuğunu duyarsınız. Dönüp gülümseyerek bana baktı. ''Niçin yaptın bunu?'' diye sordu alçak bir sesle. ''Bilmiyorum efendim, nasıl bilebilirim?'' Hırkam kendiliğinden sırtımdan kaydı ve yürümeniz için önünüze serildi. Kala kalmıştı. Gülümseme uçup gitmişti yüzünden. ''Gökte bir belirti falan mı var yoksa?'' diye sordu bana. Tedirgin olmuş gibi ileri doğru eğilerek. ''Bilmiyorum efendim ama belirti çok. Açlığım, ay, sizin sesiniz. Bana sormayın daha iyi.'' ''Yaşlarımı tutamıyorum.'' ''Belirti çok ha?'' diye mırıldandı ürkek ürkek bakınarak. Elini uzattı. Kalın dudakları bana bir şey soracakmış gibi oynadı. Ama kararsız kaldı. Yüzü parlak ay ışığı altında eriyip gitmişti. Elleri saydamlaşmıştı. Bir adım ileri atarak yaklaştı bana. Söyleyeceği şeyi işitmek için eğildim. Yüzümde alkol kokan soluğunu duydum. ''Öyle bakma bana.'' dedi. Fısıldadı öfkeyle. ''Sana söyleyecek sözüm yok, hiçbir sözüm yok.'' Yeniden yürümeye başladı. Adımlarını sıklaştırdı. ''Peşimden gel.'' der gibi el etti. Ay ışığı altında ona baka baka tırıs tırıs gitmeye başladım ardından. İpekliler giymişti. Kadife şapkasında uzun kırmızı bir tüy vardı. Kulağının arkasına da bir karanfil iliştirmişti. ''Bu adam Tanrı peşinde filan değil.'' dedim kendi kendime. Ruhu, bedeni içinde çamura batmış gibi debelenip duruyor. Birden acıdım haline. Elimi uzatarak dirseğine dokundum. ''Kusura bakmayın.'' dedim. ''Size bir şey sormak istiyordum da. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, ipekliler kuşanıyor, pencere diplerinde türkü söylüyorsunuz. Hayatınız sonsuz bir eğlence. Eksik hiçbir şeyiniz yok mu kuzum sizin?'' Delikanlı birden döndü. ''Dokunmayayım.'' diye çekiverdi kolunu. ''Yok ya, eksik hiçbir şeyim yok.'' diye cevap verdi sinirli sinirli. ''Niçin sordun? Soru sorulması hoşuma gitmez.'' ''Halinize acıdım da.'' dedim cesareti ele alarak. Bunun üzerine delikanlı, hor görür bir davranışla başını yukarı kaldırdı. ''Sen mi? Sen.'' Güldü ama hemen sonra soluk soluğa yavaşça, ''Peki niçin? Niçin acıdın Allah aşkına?'' dedi. Sustum. ''Söylesene niçin?'' diye sordu yeniden ileri doğru eğilip gözlerimin içine bakarak. ''Kimsin sen? Böyle dilenci kılığında, bu gece yarısı Asis sokaklarında beni bulman için biri göndermiş olmalı seni.'' Öfkesi gittikçe artıyordu. ''Doğruyu söyle, kim gönderdi seni?'' Benden cevap alamayınca yeri tepti. ''Eksik hiçbir şeyim yok. Bana acınılsın değil, özenilsin isterim. Yok işte, eksik hiçbir şeyim yok.'' ''Hiçbir şeyin mi?'' dedim. ''Ya gök?'' Başını eğip sustu ama çok geçmeden... ''Gök çok yüksekte benim için. Yeryüzü yetip de artıyor bana. Üstelik yakında. Bize gökten yakın ne var ki? Yeryüzü ayaklarımızın altında çiğniyoruz ama gök içimizde.'' Ay batmaya başlamıştı. Tek tük yıldız vardı gökte. Uzaktan uzağa, belli belirsiz, tutku dolu serenat sesleri duyuluyordu. Ta aşağılarda alan uğultu içindeydi. Bu yaz gecesi havası güzel kokularla, aşkla doluydu.'' ''Gök bizim içimizde delikanlı.'' diye tekrarladım. ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu, korku içinde bana bakarak. ''Nice acılar çektim, aç susuz dolaştım ve sonunda öğrendim.'' kolumdan tuttu. Gel benimle eve gidelim. Sana yiyecek veririm, yatacak yer bulurum. Ama ne olur göğün sözünü etme bana. Senin içinde ise içinde, benimkinde yok. Gözleri acı çekiyormuş gibi yanıyordu. Sesi boğuk çıkmaya başladı. Meyhanelerin gürlemeye devam ettiği çarşıya indik. Sarhoş delikanlılar, önünde küçük kırmızı bir fenerin asılı olduğu aşağılık evlerden birine girip çıkıyordu. Sebze ve meyve yüklü eşekler köylerden sökün etmeye başlamıştı. Sofralar kuruluyor, masaların üstüne şarap, konyak ve rom şişeleri diziliyordu. İki cambaz direk dikmeye, ip germeye uğraşıyordu. Pazar pazarı hazırlıkları başlamıştı. İki sarhoş ay ışığı altında Francesco'yu dikizliyordu. Kıs kıs gülmeye başladılar. Biri omzundan gitarını indirdi. Alaylı bakışlarla Francesco'yu süzerek türküsüne başladı. Yuvanı yükseğe kurma boşuna. Dal kırılır. Kuş gider elden. Acısı kalır senin yanına. Francesco başı yere eğik, kıpırdamadan dinledi. Haklı diye fısıldadı. Haklı. Görgü kurallarına uyup bir şey dememem gerekirdi ama ahmaklık edip ağzımı açtım. Ne kuşu diye soracak oldum. Francesco dönüp bana baktı. Öyle acı doluydu ki bakışları. Eline yapışıp öpmekten kendimi alamadım. Bağışla beni dedim. Yüzü tatlılaştı. Ne kuşu mu? Ben ne bileyim? Derin derin içini çekti. Bilmiyorum, bilmiyorum diye inledi. Yeter artık soru sorduğun, yürü. Kaçıp gidecekmişim gibi elimi sımsıkı tutuyordu. Kaçmak mı? Nasıl, nasıl bırakabilirdim onu? Nereye gidebilirdim ki? O gün bugün yanından ayrılmadım. Peder Francesco, yıllar yıla aradığım sen miydin? Bunun için mi gelmiştim dünyaya? Ardından gitmek, seni dinlemek için. Kulaklarım vardı, dilim yoktu. Ben de dinlemekle yetiniyordum. Kimseye söylemediklerini bana söyledin. Elimi tuttun, ormanlara daldık. Dağ tepe tırmandık ve sen konuştun. İkide bir şöyle derdin bana. Leo kardeş, sen olmasaydın yanımda, söyleyeceklerimi taşlara, karıncalara, ince zeytin yapraklarına söylerdim. Yüreğim doldu taşıyor. Açılıp da içindekiler dökülmezse dışarı, gönlüm patlayacak. Böylece başka kimsenin bilmediği şeyler öğrendim senin hakkında. Onun bunun sandığından çok daha fazla günah işledin. Sanıldığından çok daha fazla mucize yarattın. Güye yükselmen için hızını cehennemin tabanından aldın. Ne kadar aşağılara inersen, o kadar hızlı yükseğe çıkarsın der dururdun bana.